Ayrım 3. Sayfa 31. Bilinç ve bilinç dışı. Freud, zihinsel yaşantılarımızın yalnız farkında olduklarımızla sınırlı olmadığını, o an farkında olmadığımız ya da hiçbir zaman farkına varamayacağımız zihinsel süreçlerin aslında daha önemli boyutlarda olduğunu ileri sürmektedir. Farkında olmadığımız bazı zihinsel süreçlerin olabileceğinin en önemli göstergesi rüyalardır. Belirli bir zaman diliminde farkında olduğumuz zihinsel süreçleri bilinç, çaba harcayarak farkına varabildiğimiz zihinsel süreçleri bilinç öncesi, hiçbir şekilde farkına varamadığımız zihinsel süreçleri bilinç dışı, bilinçaltı olarak tanımlayabiliriz. Görülen bilinç hallerinin gerisinde çok daha derinde ve görünmez bir bölgede işleyen bilinç dışı, bilinç durumunu etkileyen asıl yapıdır. Bilinç dışı zihinsel süreçlerin farkında olmamamız, bunların insan davranışında hiçbir rolü olmayacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü bilinç dışı süreçler, düşünce ve davranışlar üzerinde dinamik etkilere sahiptir. Bilinçli güdülenmelerimiz kendiliğinden oluşmamakta, bilinç dışı süreçlerin kendi aralarındaki etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bilinçli güdülerimiz, bilinç dışı süreçlerin türevleridir. Şekil değiştirmiş biçimleridir. İnsan yaşamındaki belirleyici ve çok önemli rolüne karşın bilinç dışı zihinsel süreçlerin işleyişini ve içeriğini çözümlemek kolay değildir. Ancak hipnoz, serbest çağrışım, rüyaların ve anormal ruhsal belirtilerin incelenmesiyle açığa çıkarılmaları olasıdır. Bilinç dışının 6 işlevi vardır. 1. Bilinç dışı hafıza bankasıdır. Başımıza gelen ve iz bırakan her şeyi zihin depolar. Hipnotik regresyonla, hipnoz altında yeniden canlandırma ile travmatik yaşantıların ve geçmiş anıların geri getirilmesi ve yeniden yapılandırılmaya çalışılması. Bilinçli zihnimizde kaybolmuş bu hatıralar yeniden ortaya çıkarılır. 2. Bilinç dışı, istem dışı işlevlerin düzenlenmesini sağlar. Hipnoz, istem dışı fonksiyonları değiştirebilir. Örneğin, verilen telkinler nefesi ya da kalp atışını yavaşlatabilir. 3. Bilinç dışı, duyguların merkezidir. Duygusal bir durumda olduğumuz zaman, hayal ettiğimiz şeye doğru itiliriz. Diğer bir deyişle, duygular enerji dinamolarıdır veya zihnin motivasyon gücüdür. Eğer iki duygu aynı zamanda varsa, en güçlü olan kazanır. Aynı bir futbolcu gibi, iyi bir gol atmak ister ama atamamaktan korktuğu için direğe çarpar. 4. Bilinç dışı, hayal kurma merkezidir. 5. Bilinç dışı, alışkanlıkları kontrol eder. Doğa boşluklardan nefret eder. Dolayısıyla yeni alışkanlıklar mutlaka eskilerinin yerini almalıdır. Bazılarını ortadan kaldırmak kolaydır. Bazıları da bilinç dışı tarafından sıkıca tutulmuştur. Nedenlerini bulmak ve ortadan kaldırmak için terapi tekniklerine ihtiyaç duyulabilir. 6. Bilinç dışı yeniden programlanabilir. Bilinç dışını programlamanın 5 metodu vardır. Bunlar tekrar, otorite figürleri, özdeşim kurma, hipnoz, otohipnoz ve duygulardır. Tekrar, yavaş ve zor ama yeteri kadar zaman verilirse ve güçlü bir bilinç dışı direnç yoksa işe yaramaktadır. Otorite pozisyonunda olan kişiler, aile bireyleri, öğretmenler, doktorlar, yöneticiler bilinç dışında iz bırakırlar. Bir başkasıyla özdeşim kurma, bilinç dışını girdiği için açabilir. Her kişinin içinde sevilmek, değerli olmak, ait olmak, kabul edilmek, tanınmak ve itilmekten korunmak isteyen bir yapı vardır. Bazen kişi ihtiyacı olan ilgiyi almak için bu ilginin bedeli fazla olsa bile kabul edilmeyen şeyler yapabilir. İnsanların hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olabilmek için hipnozun kullanılmasının nedeni hipnozun bilinç dışını değiştirmeye yarıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ama farkında olmadan yapılan kendi kendine hipnoz da bilinç dışını etkileyebilir. Örneğin televizyon karşısında kişi birden kül tabağını sigara dolu bulabilir. Ama bu kadar içtiğini hatırlamayabilir. Duygular, özellikle derin olanlar, daha uzun süren izlenimlere yol açabilmektedirler. Duygusal olarak heyecanlı bir kişi, amacını gerçekleştirmede birçok engeli aşmak zorunda kalabilir. Ayrıca, tehlikeli bir köpeğin saldırısına uğramış bir kişi de, hayatı boyunca mantıklı bulmasa bile köpek fobisini taşıyabilir. Kişinin bütün düşünceleri, izlenimleri ve fikirleri onu kontrol eden parçadan kaynaklanır, yani bilinç dışından. Bilinç dışı, kişi için önemli olan olayları hafızada depolar. Olaylar, duygusal tepkiler ve tepkilerinin fiziksel sonuçları bilinç dışında depolanır. Eğer bir kişi parmağını bir mumla yakarsa, bu olayı fiziksel acıyı ve duygusal öfkeyi geri çağrışım yaparak hatırlayabilir. Bilinç dışı olayları bu şekilde hatırlamayı sağlar. Böylece gelecekte de kişiyi bu şekilde etkileyebilir. Bu bilginin tutulmasının nedeni, aynı hayatı gelecekte tekrar yaşamamak adına olabilir. Yanmaktan kaçınmak ve hayatta kalmak iyi bir fikirdir. Burada hatırlamanız gereken önemli nokta, bilincin bilinç dışı tarafından kontrol edildiği ve etkilendiğidir. İşin tehlikesi de buradadır. Mantıklı bir karar, duygusal ihtiyaçlardan, gizli isteklerden, içgüdüsel davranışlardan ve derin heveslerden etkilenebilir. Çoğu durumda ufukta gözüken bir karartı büyük bir üzüntüye neden olmaz. Ama önemli ya da kişinin önemli olarak algıladığı olaylarda bilinç dışı sorun çözülene kadar yıllar boyunca etkilenilebilir. Şimdi kısmen önemsiz bir olayın yıkıcı yankılarına göz atalım. Küçük bir çocuğun ilkokulda çok sinirli bir öğretmeni var ve onu sınıfın ortasında cezaya bırakıyor ve bu önemsiz olay için onu ahmak olarak niteliyor. Çocuk arkadaşlarının önünde çok utandırıcı bir duruma düşmüştür. Ürperme ve korkma hissetmiştir. Hatta bacakları titremiştir. Aynı zamanda suçlu olmaktan dolayı utanç duymuştur. Çocuk ileride bu öğretmenini hatırladığında aynı korkuları tekrar hissedebilir. Ona karşı çok büyük bir öfke duyabilir. Bu olay çocuğun masum, saf ve kolayca etkilenen yapısında hep yankılanacaktır. Her zaman otorite figürlerinden korkarak yetişecektir. Başkaları ona bakarken utanç hissedecektir. Yanlış bir şey yaptığında önemsiz bile olsa kendini suçlu hissedecektir. Hakkını savunamadığı için kendinden nefret edecektir. Kendini başkalarına göre daha şanssız hissedecektir. Hayatının zor olduğunu, bütün öğretmenlerin adaletsiz olduğunu ve gücünü yanlış kullandığını düşünecektir. Başkalarına güvenmekte güçlük çekecek, insanların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda ihanet edeceğini düşünecektir. Kimseye güvenmediği için ilişkiye girmekte de zorlanacaktır. Bu nedenle arkadaşlık kurmaktan kaçınacak ve hep başarısız ilişkiler yaşayacaktır. Bu da onda büyük bir öfkeye ve acıya neden olacaktır. Bu konuyu birisine açmayı düşündüğünde alay edeceklerini düşünecektir. Bu yüzden bütün sırlarını kendi içinde tutacaktır. Her ne kadar kişi bu olayı düşünmese de, aklına getirmemeye çalışsa da, tek bir olay duygularını tetikleyecektir. Böylece küçük bir olayı felaket olarak adlandıracaktır. Ayrıca geçmiş, şimdiki zamanın bir parçası olduğu için hasta olacaktır. Kişi her ne kadar olayları bilinç dışına gömmeye çalışsa da, aklının bir parçası hala bu olaylar hakkında düşünmeye devam edecektir. Ama tüm bunları kişi kendi lehine çevirebilir. Bilinç dışını kendi sorunlarını çözmek için kullanabilir. Aslında insan beyninin ürünü olan düşünce ve eylemler yine o kişinin geçmişte yaşadığı olaylar ve deneyimler tarafından belirlenmektedir. Geçmişte yaşanılan her olay, deneyim ya da bilgi, beyin hücrelerinin içinde bir takım protein zincirlerinin ya da bir çeşit yolların oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin, iğne battığında acı hissini ya da çok sevdiğimiz bir tatlıyı yediğimiz zaman mutluluk hissini yaşamamızı sağlayan bu elektronik sinyal bağlantılarıdır. Bütün bunlar aslında yaşadığımız olaylara beynimizin getirdiği yorumla ilişkilidir ve bu yorumda beynimize yine geçmişte yaşanan olaylar esnasında öğretilmiştir. Örneğin, aynı restorana gittiğimizde aynı yemeği yeme eğilimimiz bu şekilde kolayca oluşmaktadır. Mevlana'ya sormuşlar. Sen bu ahlakı kimden öğrendin diye. Mevlana, ahlaksızlardan öğrendim demiş. Nasıl olur? Ahlaksızlardan ahlak öğrenilir mi demişler. Mevlana, evet öğrenilir. Onlar ne yaptılarsa ben tersini yaptım ve doğrusunu buldum demiş. Bu kısadan hisseden yola çıkarak hasta olan bir kişi de kendi doğrusunu bulup kendi yaralarını sarmalı ve kendini değiştirmelidir. İd, nefis, can, iç, şeytan. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, gide gide gittik ki bir arpa boyu yol gitmişiz ve zamanın beherinde bir kral varmış. İd, kişiliğin temel sistemidir. Gerçek ruhsal aygıttır. Kalıtsal olarak gelen, içgüdüleri de içeren ve doğuştan var olan psikolojik eğilimlerin tümüdür. Yani içinde en eski ve en güçlü dürtülerin yerleştiği zihnin bilinç dışı sayılan parçasıdır. Freud bunları büyük oranda biyolojik güçler, cinsel ve saldırgan içgüdüsel dürtüler olarak ifade etmiştir. Bir başka deyişle id, içgüdülerin, dürtülerin, doyurulmayı bekleyen gereksinimlerin haznesidir. İd, bağımlılık, cinsellik, öldürme, tutku, yarışma gibi güçlü duygularla yüklü ve istek doyurucu düşlemlerin yerleşim yeridir. Şu anda var olan ya da bir zamanlar gerçek dünyada var olmuş nesnelerin içsel temsilcilerine yönelik olan bu düşlemlerin en güçlü ve en önemli olanları çocukluktan beri var olanlardır. Düşlemlerinin ilk nesnesi yoksa yerine başkasını koyabilir. Yani kişi, öfke duyulan eş yoksa çocuklara öfkelenebilir. Eş olmadığında ve cinsellik, sevgi gereksinimi hissedildiğinde rastgele bulunan eşle yetinebilir. İçsel gereksinimler ve dıştan gelen zararlı uyaranlar ruhsal gerilimde bir artışa neden olurlar. Bu, hoş olmayan bir durumdur ve zihin gereksinimi doyurarak ya da karşılaştığı dışsal uyarandan uzaklaşarak gerilimi azaltmaya çalışır. İdin dürtüleri, egonun algısal aygıtı aracılığıyla kendilerini ifade edecekleri uygun nesneler bulmak için çevreyi tarar. Buna karşın dışsal etkenlerde idin düşlemlerini uyarabilirler. Örneğin babasına benzeyen bir adamın görülmesi bir kadının ödipal duygularını, bilinç dışı ensest düşlemlerini uyandırabilir. İdin temel özellikleri şunlardır. Tamamen bilinç dışında yer alan bir yapıdır ve değişmez. Yani kişi buradaki hiçbir şeyi bilinçli olarak göremez, algılayamaz ve farkında değildir. İde şeytan, iç, nefis veya can denir. Hastaların canım istemiyor, nefsim uyanmıyor, içimden gelmiyor veya şeytana uydum dediklerinde kastettikleri bölge iddir. İd, kişinin içinde yaşayıp giden küçük yaramaz bir çocuk gibidir. İd, haz prensibiyle çalışır, yani hazza ulaşmaya çalışır, elemden kaçar. Hazza koş, elemden kaç veya aş buldun ye, iş buldun sıvış gibi. Bu, insan organizmasının hoş duyumları en yükseğe çıkarmaya, hoş olmayan ve de acı veren duyumları da en aza indirmeye çalışması demektir. Haz ilkesine göre it, küçük çocuklar gibi durmadan arzularına erişmeye çabalar. Bu sırada hiçbir gecikmeye dayanamaz. Gerçekliğin kurallarını hesaba katmaz ve engelleme öfkeyle karşılık verir. Doyumun ertelenmesi, gelecekteki kazançlar uğruna şimdiki sıkıntılara katlanma düşüncesi ona tümüyle yabancıdır. Haz ilkesi it kadar ego içinde geçerlidir. Ama ego, gerçeklik ilkesiyle uyum içinde işlev görür. İd, içinde libido dediğimiz ve her kişide farklı olan enerji tankını barındırır. Libido, yaşam enerjisi ve ölüm enerjisi olarak iki kısma ayrılır. Yaşam enerjisi, başka insanlara yakınlaşma, sevme, sevişme arzularının ve bu yönde davranışların doğmasına neden olan güçtür. Yaşam enerjisi üretkenliktir ve eros, yin, şehvet olarak adlandırılabilir. Ölüm enerjisi ise başkalarına saldırma, zarar verme arzusunun ve bu arzuyu doyurmaya yönelik davranışların kaynağıdır. Ölüm enerjisi kızgınlık, öfke, intikamdır ve Thanatos, Yang, gazap olarak da adlandırılabilir. Rüyalar İd'e aittir. İd'in kontrolünde olan bir çocuk kakasını sokağın ortasına yapabilir. Ona göre dış gerçeklik, akıl, mantık henüz yoktur. İhtiyacı vardır ve yapar. Çocuk kardeşini boğabilir. Yeni doğmuş kardeşini annesi onunla çok ilgilendiği için üzerine yastık koyup öldürebilir. Bu nasıl olur? Annesinin ilgisinin azalması çocukta elem yaratır. Bu elemin karşılığında elem kaynağını yok etmek idin bir dürtüselliğidir. İd sadece rüyalarda, hipnoz çalışmalarında, uyuşturucu ve alkol alındığı durumlarda veya uykuya yaklaştığımız dönemlerde yavaş yavaş kendini kişiye gösterebilir. Ama sadece bilince yakın kısımları hissedebilir. Derinlerdeki kısmı ise asla hissedilemez. İddeki zihinsel işleyiş tıpkı rüyalarda olan işleyiştir. Bu işleyişe birinci süreç düşüncesi adı verilir. Bu da küçük çocuklar, şizofreni gibi psikozlar ve nevrozların bazı tiplerinde görülür. Bu durumda birincil süreç ortama egemen olur. Ancak bir biliş biçimi olarak birincil süreç yalnızca idin değil, derin egonun ve süper egonun bilinç dışı bölümünün de karakteristiğidir. Bununla birlikte idde öteki yerlerden daha saf biçimde temsil edilir. Birincil sürece konuşma dilinde çocuksu düşünce, tutkuların düşüncesi ya da duyguların mantığı denir. Yani birincil süreç düşünüşü yaşamın ilk yıllarına yeniden kulak verilmesidir. Kişilerin düşleri, hayalleri, nüktesi, sanatsal çabaları idin karakteristiğidir. Sağlıklı kişilerin sanatsal uğraşlarında, şiir, resim gibi yaratım süreçlerinde ego kontrolünde idin birincil süreç özelliklerinden yararlanılır. Simgeleştirme en temel birincil süreç düzeneklerinden biridir. Birincil süreç düşüncesi ego düzeyine ulaştığı zaman sözcüklere çevrilirler. Benzetmeler, metaforlar ve imalar da ifade etme şeklinde simgeleştirilebilir. Freud bazı evrensel simgeler olduğunu düşünüyordu. Penis için yılan, beden ya da kadın için ev gibi. Bununla birlikte birçok bakımdan simgenin ancak belli bir bireyin tarihsel ve güncel bağlamı içinde anlaşılabileceğine inanıyordu. Nevrotik belirtiler de bir simgesel iletişim biçimidir. Örneğin bir kadının histerik felce, kocama karşı koyamam şeklindeki bilinç dışı düşüncenin ifade şekli olabilir. Yoğunlaştırma ve yer değiştirme diğer birincil süreç düzenekleridir ve simgeleştirme ile yakından bağlantılıdırlar. Birincisi, çeşitli düşünce ve duyguların bir simge ya da ifade ile iç içe girmesidir. Örneğin, düşte görülen yaşlı bir adam, aynı zamanda hem babayı, hem patronu, hem de önceki gün ceza kesen bir polis memurunu canlandırabilir. Yer değiştirme, duygusal yükün ait olduğu düşünceden çözülüp ilgisi olmayan bir başka şeye taşınmasıdır. Bir düşte önemli düşlemlerin sükunet ya da can sıkıntısıyla birlikteyken en yoğun duygunun en anlamsız içerikle birlikte bulunması buna bir örnektir. Erişkin, sağlıklı bir insanın mantık çerçevesinde anlaşılır düşünce biçimi ikinci süreç düşüncesidir. Yani düşünce mantık süzgecinden geçirilirse ikincil düşünce olur. İkincil süreç düşüncesinde haz değil, gerçekçilik ilkesi geçerlidir. Libido hareketli değil, dengelidir. İdin bilinç dışı bir isteğinin, bir dürtüsünün ya da yaşantısının bilinçli sözcük karşılığı yoktur. Bilinç dışı istek, duygu ve düşünceler arasında karşıtlık ilkesi yoktur. Karşıt duygular, düşünceler bir arada olabilir. Yani bilinç dışı istek, dürtü ya da anılar karşıtlık kuralına bağlı değildir. Yani sevgi ve nefret gibi birbirine karşıt eğilimler ve düşünceler aynı anda birlikte bulunabilirler. İdde zaman ve mekan kavramı, mantık, ahlak, ceza, neden-sonuç ilişkisi yoktur. Geçmiş, gelecek ve şu an hepsi bir aradadır. Hipnoza alınan bir kişi 2010 yılına götürülebildiği gibi bebekliğine kadar indirilebilir. Olaylar ve durumlar arasında mantıklı, dış dünyanın, dış gerçekliğin gerektirdiği bir nedensellik yoktur. Ruhsal gerçek, dış gerçeğin yerini almıştır. İdde her türlü fantezi vardır çünkü geçmiş ve gelecek bir aradadır. Freud, idin düşlemlerinin ve saplantılarının zamandan bağımsız olduklarını düşünüyordu. Ona göre çocukluk, istekleri mezarlarında çürümeden kalan eski kalıntılar gibi zamanın geçişiyle şiddetleri ve içerdikleri değişmeksizin ifade bulma çabalarını sürdürürler. İdin en önemli özelliklerinden birisi de ayıp, yasak ve günahın olmamasıdır. Hiçbir şekilde ayıp, yasak ve günah yoktur. Yani örnek olarak bir baba kız aynı yatakta yan yana yatıyorlar. Egoları açık. Henüz uyku meydana gelmemiş. Problem yok. Kız babası olduğunu biliyor. Baba kızı olduğunu biliyor ama ego uyuyup sistem sadece idin egemenliğine girdiğinde uykudayken id yanında kimin olduğuna bakmaz. Onun tek bir amacı vardır. Hazza koş, elemden kaç. Haz verici bütün eylemleri yapmak, elem verici bütün eylemlerden kaçmak, bütün meselesi budur. Onun için id, cinsel içerikli bir dürtü çıkarabilir. İşte erkek erkeğe yatmalardan dolayı, eşcinsel eğilimler aynı yatakta yatmalardan dolayı, ensest ilişkiler bu şekilde meydana gelebilir. Çünkü uyuyana kadar herkes kimin ne olduğunu bilir. Uyuduktan sonra yanındakinin kim olduğunu ile ilgilenen yoktur. Yanındaki dişi ise her kimse fark etmez. Ona karşı seksüel dürtüler çıkar. Bu dürtüler harekete geçer ve bir anda baba kızının göğüslerini okşayabilir çünkü uykudadır. Bilinç çizgisi diye bir çizgi vardır. Kişinin bu çizginin altındakilerden haberi yoktur. Bazı anneler için eşek gibi oldu çocuk, hala koynunu alıp yatıyor derler. İşte bu çocuğun ileride eşcinsel olma, erken boşalma ya da iktidarsızlık yaşama ihtimali vardır. İt düşünce ile gerçeği birbirine karıştırabilir. İde göre istemek yapmaktır. İstek eylemin yalnızca anası değil, onun eş değeridir de. Örnek olarak kişi gözünüzü kapatıp bir an Atatürk olduğunu düşünsün. İt bunu düşünür ve inanır. Atatürk gibi davranabilir. Akıl hastanelerine gidildiğinde kendini ünlü biri zanneden birçok insan vardır. Çünkü buna it inandığı zaman onu gerçek kabul eder. Bu çok önemli bir bilgidir. İt her düşündüğü olayın gerçek olduğunu düşünür. Ben Atatürk'üm dediği zamanda ya da Kanuni Sultan Süleyman olduğunu düşündüğü anda "Bre sefiller, kim bu şerefsizler?" diyerek ona itiraz eden kişilere saldırabilir. İnsanlar bu şekilde canlılık yapabilirler. Yani düşündüğünü gerçek kabul etmek İd'in en önemli özelliklerinden biridir. İd'in bir başka özelliği de sanki kişinin alnında bir ekran var ve aynı televizyonda alttan yazıların geçmesi gibi her düşündüğünü burada görülüyor sanmasıdır. Yani kişi Atatürk olduğunu düşündüğünde Atatürk olur. Herkesin de bu gerçeği alnındaki ekrandan görüp bildiğini zannedebilir. Her düşünülenin herkes tarafından görülüyor olması çok sıkıntılı bir durumdur. Mesela çocuklar yaramazlık yaparlar, annenin haberi yoktur. Çocuk sütü dökmüştür mutfakta, annesini ilk gördüğü yerde "Vallahi ben dökmedim o sütü" diyerek kendini ele verir. Çünkü çocuk sütü döktüğünde annesinin onu gördüğünü zanneder. Annesinin onu cezalandıracağını düşünür. İt gerçekliğin buyruklarından bir şey öğrenmez ve onlara karşı kapalıdır. Bütün geleneksel tabulara ve toplumun buyruklarını aldırmaz. Yani it enerjik ancak kaba yığınlar, ego ise örgütleyen ve yöneten seçkin tabakadır. Ego ve süper ego itten ayrımlaşarak gelişir.